Bilenin hakikatleri konuşma zorunluluğu var. Bilmeyenle bilen aynı sorumluluğa sahip olabilir mi? Allah'ı unutanlar gibi olmayın ey müminler. Allah'ı unutacak olursanız Allah sizin başınıza musibetler getirir ve size zorla Allah'ı hatırlatır.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil Kur'an. ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresinde Allah Azze ve Celle Allah'a şirk koşanların sıkıştıkları zaman o Allah'a ortak koştukları ilahlarını terk edip sadece Allah'a yöneldiklerini, sadece ondan yardım istediklerini bize haber vermişti. Gerçek kimliklerini daha sonra ortaya koyanlar, sıkıştıkları zaman mesela denizde veya deprem esnasında, denizde bir fırtınaya kapıldıklarında, tutulduklarında ya da depreme yakalandıkları zaman bütün o Allah'a ortak koştuklarını bırakıp sadece Allah'ı hatırlarlar. Çünkü çok iyi bilirler ki Allah'tan başkası o anda onlara yardım edemez. Demek ki aslında Allah'tan başkalarından yardım isteyenler, Allah'tan başkalarını ilahlaştıranlar, aslında onlara hiçbir zaman tam bir ilah olarak da bakmamaktadırlar. Tam bir ilah olarak bakıyor olsalardı, o anda da, sıkıştıkları anda da ondan yardım isterlerdi. Demek ki onlara olan inançları, Allah'a olan inançları gibi değil, Allah Azze ve Celle'yi her zaman ve her yerde hazır ve nazır olarak demek ki onlar da biliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin her yerde ve her zaman yardım edebileceğini onlar da kabul ediyorlar. Ama bir takım varlıkları yine Allah'a ortak koşmaktan da geri durmuyorlar. Allah Azza ve Celle bazen böyle musibetler verir ki insan o anda Allah'a yönelsin ve Allah dışındaki bütün taptıklarını, ilahlaştırdıklarını, peşinden gittiklerini hepsini terk etsin ve ondan sonra da o hal üzere devam etsin. O halini muhafaza etsin. Daha sonrasında yeniden müşrikleşmesin. Hep onu hatırlasın. Nasıl ki Peygamberimiz doğmadan 50 gün kadar evvel gerçekleşmiş olan fil hadisesi, Ebrehe askerleriyle filleriyle birlikte Kabe'ye saldırdığı zaman Mekkeliler bütün putlarını terk etmiş ve sadece Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş, ondan yardım istemişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle de Kabe'sini korumuş, doğacak olan peygamberini muhafaza etmiş, onun Ebrehe'nin elinde esir olmamasını sağlamış ve bu şekilde onlar yıllarca Allah'tan başka taptıklarını terk etmişler ve sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevlerini yapmaya başlamışlardı. Fakat sonra ne oldu? Tekrar şirke düştüler, tekrar putperest oldular. İşte Allah Azze ve Celle bize o tip insanları misal olarak verdikten sonra, yani insanların içerisinden bu şekilde olanlar, sıkıştıkları zaman yalnız Allah'a yalvaran, karaya çıktıkları zaman, sıkıntıdan kurtuldukları zaman da Allah'a ortaklar koşan insanlar var. Nankör insanlar, Allah'a şirk koşmaya çok meraklı insanlar, kendi şereflerini beş para edip, kendileri gibi mahluk olanları tanrılaştıranlar, sadece kendilerini yaratan Allah'a kulluk edeceklerine, kullara kulluk etmeye kalkışanlar, şereflerini bilmeyenler, şerefli bir varlık olarak yaratılmış olmalarına rağmen bunu anlamamış olanlar, kullara kulluk yapmaya çok meraklı olanlar. Bunlardan bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle başka bir çeşit, başka bir nevi insandan bahsediyor. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَا اَلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ. Böyle olanla şöyle olan bir midir? Biraz evvel anlatıldığı gibi Allah'a ortak koşanla sıkıştığı zaman yalnız Allah'a ibadet edip ondan sonra o musibetten kurtulduğu zaman Allah'a ortaklar koşan kimse ile geceleyin kalkmış, kıyam eden, secde eden kişi bir midir? Ahiretten korkan ve Allah'ın rahmetini uman, bir taraftan korku içerisinde, bir taraftan da umut içerisinde, bir taraftan ibadet ederken, kıyam ve secde ile gecesini geçirirken, diğer taraftan da korku içerisinde, olur ya belki de Allah kabul etmedi yaptıklarını, belki de bir riya söz konusuydu. Hatta gece ibadetinde riya olur mu derler, hani bazen sorarlar. Geceleyin insan kalksa kimse bilmiyor, gecenin karanlığında Allah Rabbine ibadet etse, secde etse, bunda da riya olabilir mi? Zordur. Böyle bir ibadette riya kolay kolay olmaz ama eğer daha sonrasında anlatmak niyeti varsa, o zaman o ibadeti yine riya ile yapmış sayılır. Bu geceyi teheccüde kalkayım da ileride belki laf açıldığı zaman anlatırım gibi düşünüyorsa mesela, o zaman o işi, o ibadeti riya ile yapıyor demektir. Fakat böyle olmasa bile, riyakar olmasa bile, hem de geceleyin ibadet ediyor olduğu halde Kur'an-ı Kerim yine de ahiretten korkar buyuruyor. Yani ibadetini ihlasla yapıyor olsa, kimsenin görmediği saatlerde, kimsenin bilmediği saatlerde yapıyor olsa bile, yine de ahiretten korkar. Acaba Allah Azze ve Celle kabul etti mi, etmedi mi? Acaba işin içine bir riya, ihlassızlık girdi mi, girmedi mi? Hep bunun korkusunu hisseder. Daima korkuyla ümit arasında bir yerde olur. Bir adam ölmek üzereydi. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem adamın yanına gitmişti. Adama dedi ki, kendini nasıl buluyorsun? Nasıl hissediyorsun kendini? Ölüm anında olan bir insanın söyleyecekleri önemlidir. Çünkü o anda artık hiçbir şey düşünmez. Artık aklında ne madde vardır ne başka bir şey. Yalnızca geleceği düşünmektedir. Ahiretini düşünmektedir. Hatta inanıyorum ki ahirete inanmayan birisi bile o anda ya ahiret varsa diye düşünmekten kendisini alıkoyamayacaktır. Hele hele Azrail'in nefesini yavaş yavaş soluğunu hissetmeye başladığı zaman işte o zaman iş işten geçmiş olacak ve o anda anlayacaktır. Ölüm meleğini görmese de yine de ihtimal verecektir. Ya gerçekten de söylenildiği gibi ahiret varsa, bu kadar kainatı idare eden, bu kadar kainatı yaratan kudret, insanı yeniden yaratmaktan aciz olabilir mi? Bunları o anda düşünecektir. Son nefeslerini verirken bunlar mutlaka aklına gelecektir. Bazıları o anda konuşamayacaktır. Artık iş bitmiştir. İçinden geçenleri anlatamayacaktır. Ama o duruma gelmeden az evvel sorsaydınız belki de bir şeyler söylerdi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen ölüm döşeğindeki kişiye sordu. Kendini nasıl hissediyorsun dedi. O kişi dedi ki kendimi ümitle korku arasında bir taraftan korkuyorum bir taraftan da ümidim var ya Resulallah. Bir taraftan korkum var acaba amellerim ret mi edildi yoksa kabul edilmedi mi? İçine bir şeyler mi karıştı? Güzel bir yemeğin içine az bir pislik karışsa mesela o yemek yenir mi artık? Aynen öyle acaba öyle mi? Acaba yaptıklarım tamamen kabul oldu mu yoksa içine bir şeyler mi karıştı? Kabul olmadı mı acaba? Talebe imtihanda bir şeyler yazar. Belki bir taraftan ümit içerisindedir ama bir taraftan da korku içindedir. Acaba hoca kabul edecek mi etmeyecek mi? Acaba yazdıklarım tamamen doğru mu değil mi? Acaba hoca yazdıklarımı okuyunca bu talebe bu meseleyi anlamış mı? Anlamış diye düşünecek mi yoksa anlamadan bir şeyler karalamış mı diyecek? Ne kadar yazarsanız yazın hep bu korku içinde olursunuz. İşte o da öyle bir korkuyla ümit arasındaydı. Hem ümit ediyorum Rabbimin rahmetini umuyorum hem de korkuyorum ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki bir kalpte bu ikisi birleştiği zaman Allah onu cehennemine koymaz. Bir kalpte hem ümit var hem korku varsa bu şekilde ölüyorsa Allah Azze ve Celle onu koruyacaktır. Burada bize her ikisinin arasında olmak öğretiliyor. Bir taraftan ahiretten korkan, bir taraftan Rabbinin rahmetini uman insan tipi. Kanit kelimesi kullanılıyor, kunut eden yani. Kunut etmek bazılarına göre kıyam etmek demektir. Geceleyin kıyam etmek, gece saatlerinde, ene el-leyl, gecenin başında, ortasında veya sonunda, gece saatlerinde kalkıp kıyam edenler, bazıları sadece kıyam manasında anlamışlardır kunutu. Halbuki ayetin işaretiyle anlaşılıyor ki secde eden de buna dahil. Kunut demek ki hem secde manasında secde eden kişi kanit, hem de kıyam eden, yani geceleyin kalkıp namaza duran insan. Allah Azze ve Celle böyle olan insanları övüyor bize. Böyle olanla bir önceki ayette anlatılan insan aynı mıdır? Sadece sıkıştığı zaman Allah'ı hatırlayan ile, sadece başına bir musibet geldiği zaman Rabbini hatırlayan adamla, her zaman rahat zamanında da, geceleyin rahatını bozup da, sıcacık yatağını bırakıp da kalkan adam aynı mıdır? Sıkıştığı zaman denizin ortasında Rabbini hatırlayanla, deprem olduğu zaman Rabbini hatırlayanla, her zaman hatırlayan, hiç aklından çıkartmayan, gecenin karanlığında bile onu unutmayan adam aynı mıdır? Elbette ki aynı değildirler. Dolayısıyla onların ahiretleri de aynı olmayacaktır. Madem ki bütün vicdan sahipleri bu iki insan tipinin aynı olmadığını söylüyor, O halde bunların ahiretleri de aynı olmayacak. İnsan aklı ve vicdanı bunu kabul eder. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri teheccüde teşvik ediyor. Nasıl ki ilk ayetlerde, ilk surelerde, Müzzemmil suresinde mesela, Ya eyyuhel müzzemmil kumilleyle ille kalile, ey örtüye bürünen geceleyin yatan peygamberim, kalk, yatma zamanı değil. Senin hakkında bazı laflar söyleyecekler, söylüyorlar. Sen de onların laflarını üzülüyorsun, yatıyorsun. Üzülen bir insanın gösterdiği tavrı gösteriyorsun. Başına yorganı çekiyorsun derdinden dolayı ama sırası değil. Onlar öyle konuşacaklar, aleyhinde bulunacaklar. Sen de geceleyin kalkacaksın, Rabbine secde edeceksin. Yapman gereken bu. Onlar her öyle konuştuğu zaman moralin bozulmayacak. Hemen yatmayacaksın. Başına battaniyeyi çekmeyeceksin. Mücadele edeceksin ve Rabbine yöneleceksin. Yatmayacaksın, kalkacaksın. Nisfehu, gecenin yarısı kadar. Evin kus minhu kalile, ya da biraz azalt. Evzid aleyh, ya da biraz üzerine ilave et. 1/4, 2/4, 3/4. Ne kadar yapabiliyorsan yani. Ve reddilil Kur'an'a tertile, ve geceleyin kalk Kur'an'ı tane tane oku ey Resulüm. Çünkü inna senulki aleyke kavlen sakile. Sana ağır bir mesuliyet yükleyeceğiz. Sana ağır bir söz vereceğiz. Bu dava ağır olacak ve çok gayret göstermen gerekecek. Onun için geceleyin kalkacak, ibadet edecek ve maneviyat depolayacaksın. Gece abid olacaksın ki gündüz de mücahit olabilesin. Gece Rabbinle temasa geçeceksin ki gündüzleyin de insanların tehditlerine karşı koyabilesin. İnsanların senin başına getirecekleri olaylara karşı tahammül gücün artsın. Maneviyatın güçlü olmazsan nasıl olacak kafirlerle mücadele edeceksin? Sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Onun için geceleyin kalkıp teheccüde kalkmak suretiyle Rabbinle birlikte olmaya çalışacak, onunla irtibata geçeceksin. Allah Azze ve Celle ta işin başından beri peygamberimize peygamberlik verdiği ilk zamandan itibaren bu surede de aynı şekilde gece teheccüde teşvik ediyor. Öyle sadece korkulu anlarda Rabbine yönelen ile geceleyin yatağından kalkıp isteyerek gönülden Rabbine boyun eğen, kanitin bir manası da o, gönülden boyun eğen demek. Fesalihatu kanitat, saliha kadınlar hangi kadınlardır? Saliha kadınlar kocalarına karşı istemeden zorla boyun eğenler, itaat edenler değil, kanitat olanlardır buyuruyor. Kanitat olanlar yani gönülden boyun eğenler, hocam böyle söylediyse haydi onun dediği gibi olsun diye düşünen kadınlar, söylediği şey bir haram olmadıkça kocasının hakkını düşünen ve kocasının kendinden daha iyi düşünebildiğini de hesaba katan, belki onun dediğinde bir hayır vardır diye düşünen, gönülden boyun eğenler, kanit olan kadınlar, kanite olan kadınlar. Allah Azze ve Celle burada kanitlerden bahsediyor. Böyle olan ile, sadece sıkıştığı zaman Allah'a yönelen ile, her zaman kanit olan, daima Rabbine yönelen kimse bir olur mu? اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَا اَلَّيْلِ Gece saatlerinde, gece saatlerinde kanit olanlar, سَاجِدًا وَقَائِمًا Hem secde ederek hem de kıyamda durarak, يَهْذَرُ الْآخِرَةِ Ahiretten de korkan, sakınan bir şekilde ve yercu rahmete Rabbi ve Rabbinin de rahmetini düşünen, Rabbinin rahmetini uman, onu bekleyen kimse bir olur mu? Demek ki bir taraftan ahiretten korkmak, bir taraftan da Allah'tan ümit içerisinde olmak lazım. Sadece ümit içerisinde olmak doğru değil. Sadece cenneti düşünmek doğru değil. Sadece cehennemi düşünmek de doğru değil. Sadece cehennemi düşünen insanın Allah'tan ümidi kesilebilir. Sadece cenneti düşünen insanın da Allah'tan korkusu kalmayabilir. Cehennemden korkusu kalmayabilir.
Onun için Kur'an hep daima bir arada zikreder bunları. Bazen cenneti uzun uzun anlatır, cehennemi kısaca anlatır. Bazen de tersine cenneti kısa anlatır, cehennemi uzun anlatır. Her ikisini de bir arada anlatır. Paralel anlatır Allah. Bu şekilde ikisini de hatırlayalım diye. Çünkü sadece birini hatırlamak yetmez. Sadece cenneti hatırlayan ahiretten korkmazsa olur mu? Cehennemden korkmazsa olur mu? Sadece cehennemden korkan adam cenneti düşünmezse, ümitsiz olursa olur mu? Allah'ın rahmetinden ümit keserse olur mu? Sadece azap eden bir Allah'a iman ederse olur mu? Merhametsiz bir Allah'a inanırsa olur mu? İşte onun için hem merhametli bir Allah'a inanmak demek, Allah'ın rahmetinden ümit var olmak, hem de ahiretten korkmak da Allah'ın aynı zamanda azap edebilecek bir ilah olduğuna inanmak demek. Rahmet edemeyen de eksiktir, azap edemeyen de eksiktir. Halbuki Allah ise kamildir, hiçbir eksik sıfatı yoktur. Dolayısıyla azap da edebilmeli, rahmet de edebilmeli. Ve Allah Azze ve Celle işte odur ve o şekilde ona iman etmek lazım. Böyle olanlar, geceleyin kalkıp secde edenlerle etmeyenler bir olur mu? Allah Azze ve Celle ehli kitap hakkında da onların da hepsinin aynı olmadığını ifade eder. Ali İmran suresinde leysu seve'e, onların hepsi aynı değildirler. Ehli kitap da hepsi aynı değil. Minhum, onların içerisinden öyle bir ümmet var ki, öyle bir taife, öyle bir grup, öyle bir topluluk var ki, min ehlil kitabi ümmetun kaimetun yetluna ayatillahi ana el-leyl ve hum yahcudun. Onların içerisinden öyleleri var ki geceleyin kalkarlar, secde ederler. Gece saatlerinde kalkıp Allah'ın ayetlerini okurlar ve secdeler halinde Rablerine yalvarırlar. Demek ki ehli kitabın da hepsi aynı değildirler. Belki onlara ehli kitap denmiştir. Fakat onların içerisinden Allah'ın ayetlerini yani Kur'an'ı okuyanlar. Çünkü muharref olan, bozulmuş olan Tevrat ve İncil'e Allah'ın ayetleri denemez. Dolayısıyla burada yetluna ayetillah buyurulduğuna göre, Allah'ın ayetlerini okurlar dediğine göre demek ki bunlar Kur'an okumaktadırlar. Demek ki ehli kitabın içinden niceleri vardır ki hakikati aramaktadırlar. Ve onlar Allah'ın ayetlerini gece saatlerinde kalkıp okurlar ve gözlerinden yaşlar fışkırır. Allah'ın ayetleri olduğunu anlarlar. Onun bir kutsi makamdan geldiğini, insan kelamı olmadığını hisseder, anlarlar ve gözlerinden yaşlar fışkırır. Nasıl ki ehli kitabın hepsi aynı değildirler. İçlerinden bir kısmı hakikati arar ve Allah'ın ayetlerini okur gece saatlerinde ve secdelere kapanır, gözlerinden yaşlar fışkırırsa, aynı şekilde insanlar işte böyle farklı farklıdırlar. Bir kısmı sadece sıkıştığı zaman Allah'a yalvarırken, bir kısmı ise rahat yatağında yatarken de Rabbine yönelir. Munip olurlar. Allah'tan başkalarına yönelmezler. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? De ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Hakikati anlamış olan adamla anlamamış olan adam bir olur mu? Sadece sıkıştığı zaman Allah'a yalvaranla, bu bilmeyen cahil adamla Allah'ın sonsuz kudretini ve ondan başka ilahın olmadığını anlamamış olan adamla, kainattaki düzeni görenle görmeyen bir olur mu? Kainattaki düzene bakıldığı zaman ondan başka bir otoritenin olmadığı anlaşılır. Lehul mulk olduğu anlaşılır. Mülk sadece onundur, o yaratmış ve o idare etmektedir. Dolayısıyla madem ki her şey onundur, o halde insanlar da onun kulları olduğuna göre, o halde insanlar sadece ona itaat etmek, ondan başkalarını reddetmek zorunda, la ilahe illallah demek zorunda, Allah'tan başka bir otorite tanımıyorum, sadece onu tanıyorum, onun dediğine uyuyorum, onun dediği dışında hiç kimsenin dediğini de kabul etmiyorum demek zorunda. Böyle olanla böyle olmayan bir olur mu? Kainata bakanla bakmayan bir olur mu? Görenle görmeyen bir olur mu? Kainattaki düzeni görüp de bunun sadece bir ilah tarafından yaratıldığını ve kontrol altında olduğunu anlayanla anlamayan bir olur mu? Eğer göklerde ve yerde birden fazla ilah olsaydı bu kadar düzen olur muydu? Düzen bozulmaz mıydı? Kur'an'ın ifadesiyle göklerde ve yerde fesat olmaz mıydı? İşte bunu bilenle bilmeyen bir olur mu? Sadece ona yalvarmak gerektiğini ve sadece ona itaat etmek gerektiğini ve sadece onun kanunlarına uymak gerektiğini anlayanla anlamayan bir olur mu? Matematikte, fizikte, kimyada, tıpta, astronomide, coğrafyada ilerlemiş olabilir bazı insanlar. Fakat bunların hep dış kabuğunda kalmışsa, bunların arkasındaki gücü göremiyorsa, sadece mesela insanı inceliyor, kalp şöyle, dalak böyle, böbrek böyle çalışıyor, kaş böyle, göz böyle, beyin böyle. Sadece bunları okumuş, bunları biliyor belki ama bunun arkasındaki gerçeği göremiyorsa, bu insan bilen insan sayılır mı? Gören insan sayılır mı? Sadece depremin nasıl olduğunu mesela bilen bir insan, o fay hatların harekete geçiren gücü göremeyen bir insan, mesela bu insan gerçekten bilim adamı sayılabilir mi? Bu insan gerçekten gören bir insan sayılabilir mi? Yerin bilmem kaç kilometre altındaki fay hatlarının hareketlenmesini görüyor da, mamanın hareketlerini biliyor da, onların üzerine incelemeler yapıyor da, fakat bütün bu tabiatı sonuçta kontrol eden kudreti göremiyorsa, bu olay daha evvel neden olmadı? Bu Allah Azze ve Celle'den bir ceza mıdır değil midir? Bunun üzerinde kafa yormuyorsa, bu insan gören bir insan sayılabilir mi? Kimdir bilen, hakikatleri gören adam, maddenin arkasındaki o gücü gören adam, o görünmez eli görebilen adam, marifetullah'a ulaşmamış adam, bilen adam sayılır mı? Allah Azze ve Celle bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor. Bunların sorumlulukları bir olur mu demek istiyor aynı zamanda. Bilenle bilmeyenin sorumluluğu bir olur mu? Bilenin hakikatleri konuşma zorunluluğu var. Bilmeyenle bilen aynı sorumluluğa sahip olabilir mi? Zamanında bir alim, zamanın halifesine ya da padişahına diyelim, çıkmış ve hakikatleri haykırmıştı. Senin dedi, ataların da senin gibiydi. Bu gücü ve iktidarı, hilafeti zorla aldılar. Zorla aldılar. Müslümanlar tarafından seçilmediler. Senin baban da şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi dedi. Ağır konuştu. Oradaki birisi ağır konuştun dedi kendine. Ağır konuştun dedi. Halifeye çok ağır şeyler söyledin dedi. O alim o zaman demişti ki, Allah alimlerden söz almıştır. Gerçekleri söyleme sözü almıştır. Biz gerçekleri söylemezsek kim gerçekleri söyleyecek? İşte bilenle bilmeyen bir olur mu? Sorumlulukları bir olur mu? Dağ başında yetişmiş, okuma yazma bilmeyenle şehirde yetişmiş, okuma yazma öğrenmiş olan bir olur mu? Hakikatler kendisine ulaşmış olanla ulaşmamış olan bir olur mu? İslam davasını duymuş olanla duymamış olan bir olur mu? Kur'an'ın mesajını duymuş olanla duymamış olan bir olur mu? Bunlar bir olmazlar. Bilenle bilmeyenin sorumluluğu da bir değil, şerefi de bir değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ilim sahipleri için denizdeki balıklar bile istiğfar ederler. Ya Rabbi ilim adamlarını, ilim sahiplerini affet diye dua ederler. İlim talebelerinin ayaklarının altına melekler kanatlarını sererler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Nasıl ki cennet anaların ayakları altındaysa, aynı şekilde meleklerin kanatları da ilim talebelerinin ayaklarının altında. Çünkü bilenle bilmeyen bir olmaz. Nice insan var ki dünyaya zengin olarak gelir. Ve nice insan var ki dünyaya padişah olarak gelir. Padişahın çocuğu elbette ileride padişah olacak. Dolayısıyla dünyaya padişah olarak gelenler vardır. Dünyaya zengin olarak gelen de vardır. Zenginin çocuğu da zengin olacaktır. Ama dünyaya ilim sahibi olarak gelen yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle çalışmayanlara mal verebilir. Çalışmayana makam verebilir. Babasından kendisine kalabilir bunlar. Fakat Allah Azze ve Celle çalışmayanlara ilim vermeyecektir. Vermemiştir ve vermeyecektir. Çünkü Allah katında malın kıymeti yok. Çünkü Allah katında makamın kıymeti yok. Çünkü Allah katında sadece ilim kıymetli ve takva kıymetli. Onun için Allah Azze ve Celle çalışmayana ilim vermiyor. Mal veriyor, makam veriyor ama ilim vermiyor. Geceleri göz nuru dökmeyene Allah ilim vermiyor. Zemahşeri'nin dediği gibi, ben geceleri okurken sen geceleri uyuyorsun. Sonra da bana kavuşmaya çalışıyorsun, ne gezer? Öyle demişti. Ben geceleri okurken, göz nuru dökerken sen gündüz sen geceleri uyukluyorsun. Sabaha kadar yatıyorsun, sonra da bana kavuşmaya çalışıyorsun. Mümkün değil demişti. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah Azze ve Celle burada sadece okuma yazma bilen manasında kullanmıyor. Hakikati anlayanla anlamayan bir olur mu? Sadece başı dara düştüğü zaman Allah'ı hatırlayanla her zaman hatırlayan bir olur mu? Kur'an buyurur ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ey müminler. Allah'ı unutacak olursanız Allah sizin başınıza musibetler getirir ve size zorla Allah'ı hatırlatır. Musibetlerin gelmesinin bir sebebi o. Allah Azze ve Celle kendisini hatırlatır. Kendisinin kudretini hatırlatır. Musibet aynı zamanda her şeyin Allah tarafından görüldüğünü bize ifade eder. Demek her şey görülüyor. Demek ki yaptıklarımıza karşılık ceza gördüğümüz zaman vicdanımız bize bunu söyler. Şunu yapmıştık da o yüzden başımıza bunlar geldi. Anlarız, vicdanımız bize söyler. Vicdan sağduyu insana bunu söyler. Şunu yaptım da o yüzden başıma şu geldi. Ve o küçük musibetler bize günahımızı hatırlatır ve aynı zamanda her şeyin Allah tarafından görüldüğünü hatırlatır. Her şey demek ki kontrol altında, demek ki görülüyor, demek ki yazılıyor ve demek ki ceza veriliyor. Ve de bu küçük cezalar büyük cezanın habercisidir. Bu dünyada böyle küçük cezalar veriliyorsa demek ki asıl ceza daha sonradır. Bu dünyada verilen küçük mükafatlar da asıl mükafatın habercisidir aynı zamanda. Demek her şey görülüyor. Anlıyoruz. Şunu yaptım o yüzden başıma bu geldi. Bize vicdanımız bize söylüyor bunu. Bazen çok açık bunu söylüyor. Bazen üstü kapalı oluyor. Bazen önünde perdeler oluyor. Bazen perde ince oluyor, bazen kalın oluyor. Bazen birkaç tane perde oluyor, görmek zor oluyor. Ama bazen de ince oluyor, hemen anlayabiliyor insan. Kötü bir şey düşünürken bile anında başına bir şey gelebiliyor. Ayağı bir yere takılabiliyor. Bazen perde ince oluyor, hemen insan onu anlıyor. İşte o aslında Allah Azze ve Celle'nin her şeyi gördüğünü bize haber vermesi. Ey kulum biliyorum kalbinden geçenleri bile biliyorum. Ve seni ikaz ediyorum. Eğer kul Rabbini daima hatırlayacak olsaydı, yalnızca başı dara düştüğü zaman değil, daima Allah hatırlasaydı, onu unutmasaydı bu musibetlere de gerek olmayacaktı. Çünkü hatırlayana hatırlatmanın gereği yok ki. Daima hatırında olana bir daha hatırlatmanın gereği yok ki. Bilene tekrar anlatmanın gereği yok ki. Allah Azze ve Celle o yüzden bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor. Bilenlere demek ki Bu şekilde musibetler de pek gelmeyecektir. Bazen belki derecelerini yükseltmek maksadıyla, bazen belki günahlarının kefaret olması maksadıyla, belki buna benzer maksatlarla bazen onların da başına bir takım musibetler gelebilir. Peygamberlerin, salihlerin başına geldiği gibi. Fakat o onların derecesini yükseltmek içindir. O bilmeyenlerin başına gelen musibet gibi değil. Onların başına gelen o musibetler ceza olarak gelir. Şefkat tokadı olarak gelir. Salihlerin başına gelenler genellikle onların derecelerini yükseltmek için gelir. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Bilenle bilmeyen bir mi? İnneme yetezekkeru ulul elbab. Sadece ulul elbab olanlar öğüt alırlar. Sadece ulul elbab olanlar, temiz akıl sahipleri öğüt alırlar. Onlar düşünürler. Onlar tezekkür ederler. Onlar söylenenlere kafa yorarlar. Çünkü akılları temizdir, kirlenmemiştir. Akıldan akıla fark var kardeşlerim. Akıldan akıla fark var. Herkesin aklı var. Hatta hayvanların da kendince bir aklı var. O aklıyla yaşıyor. Onunla Rabbini o da tesbih ediyor. Akıldan akla fark var. Meleklerin de aklı var. Cin taifesinin de aklı var. Her varlıkta kendince bir akıl var. Ama akıllar farklı farklı. Temiz akıl sahipleri var bir de. İnsanın aklı. İnsanların akılları da farklı farklı. Nasıl insanın aklıyla hayvanın aklı, meleklerin aklı farklıysa, aynı şekilde insanların aklı da hep aynı değil. Onların da kimi temiz akıl sahibi, kimi de kirli akıl sahibi. Aklını başka şeylerle kirletmiş olan adamın aklı. Aklını nefsiyle kirletmiş, heva ve hevesleriyle kirletmiş olan adamın aklı. Şeytanın aldatmalarını aldanmış olan adamın aklı, aklını ideolojilerle kirletmiş olan adamın aklı, insan mahsulü fikirlerle aklını kirletmiş olanların aklı. Bir taraftan onların böyle bir aklı varken, diğer taraftan da temiz akıl sahipleri, akıllarını nefisleriyle kirletmemiş, heva ve hevesleriyle kirletmemiş olanların aklı, tertemiz akıl sahipleri düşünüyorlar. Hakikatler üzerinde düşünüyorlar. Hakikatlere karşı ilgi duyanların aklı, mesajı anlamaya çalışanların aklı, bu dünyaya neden geldiğine kafa yoranların aklı, buradan nereye gideceğini düşünenlerin aklı, boşu boşuna yaratılmadığını düşünenlerin aklı, Rabbena me halakte haza batile diyenlerin aklı, bu kadar şeyi boşuna yaratmış olamazsın ey Rabbim. Meseleye kafa yoranların aklı, temiz akıl sahipleri, akıllarını şehvetleriyle kirletmemiş olanların aklı, ideolojilerle kafasını bulandırmamış olanların aklı, sadece Rabbinden gelen hakikati arayanların aklı, işte onlar sadece hakikati arayanlar, ilgi duyanlar, onlar öğüt alırlar. Ama ilgisiz olanlara gelince onlar hiçbir zaman öğüt almadılar. Çünkü ilgi duymuyorlar. Çünkü onların bütün aklı sadece maddeyle meşguldür. Şehvetleriyle meşguldür. Onlar akıllarını bunlarla doldurmuşlardır. Beyinlerinde ne kadar hücre varsa maddeyle dolmuştur. Bir kısmı hücrelerinin bir kısmı kadın sevgisiyle, bir kısmı para sevgisiyle, bir kısmı makam sevgisiyle, bir kısmı eğlencelerle, şununla bununla doldurmuştur. Bütün hücreleri dolmuştur, kirlenmiştir. Dolayısıyla bunlar bu halleriyle oldukları müddetçe öğüt almayacaklardır. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah onların kalplerini bu günahlarından dolayı mühürlemiştir. Kulaklarına mühür basılmıştır. Artık anlamazlar, artık duymazlar. Ve ala ebsarihim gışave. Ve artık gözlerinin önünde de perde vardır, görmezler. Artık iman edemezler. Çünkü onlar hakikati aramamışlardı. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ De ki, ey kullarım, Rabbinizden korkun. Allah Azze ve Celle peygamberimizin insanlara böyle seslenmesini emrediyor. Böyle söyle. Kullarıma söyle demiyor. قُلْ بِعِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ demiyor. Yani kullarıma söyle, iman eden kullarıma söyle, Rablerinden korksunlar demiyor. Allah Azze ve Celle de ki diyor, ey iman eden kullarım, Peygamberimizin ey iman eden kullarım şeklinde hitap etmesini istiyor. Elbette ki Peygamberimizin insanlara ey kullarım demesi caiz değil. Kendisi de bir kuldur. O da Rabbine kulluk etmektedir. Dolayısıyla onun insanlara ey kullarım demesi elbette ki caiz değil. Zamanında bir takım padişahlar belki kullarım ifadesini kullandılar. Doğru bir ifade olmadı. Belki tebaam manasında kullanmışlardı. Belki ey halkım manasında kullanmışlardı ama kullarım ifadesi yine de uygun düşmez. Burada Allah Azze ve Celle peygamberimize de ki diyor, ey kullarım, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu şekilde hitap etmesini istiyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde ey diye peygamberimizin bu şekilde onlara söylemesini isterken tembih etmek istiyor. Çünkü bir insana tembih etmek istediğiniz zaman böyle seslenirsiniz. Arap bir insanın ya da insanların dikkatini çekmek istediği zaman ya yuhenna ister mesela, ey insanlar, onların dikkatini çekmek istediği zaman bu tabiri kullanır. Allah Azze ve Celle burada peygamberimizin insanların dikkatini çekmesini istiyor. Onların dikkatini çek ve onlara böyle söyle ey Resulüm. De ki onlara ittaku rabbekum, Rabbinizden korkun. Yani siz sadece Rabbinizi yaratıcı olarak görüyorsunuz. Sadece Rabbinizin bir takım sıfatları olduğunu düşünüyorsunuz. Rabbinizden belki korkmuyorsunuz. Bir kısım insanlar belki Allah'ı seviyor sadece. Ama Allah'tan korkmuyor belki de. Belki onlara sorsanız Allah'ı seviyor musun deseniz, günahlar içinde yaşayan bir insan evet seviyorum der. Peki Allah'tan korkuyor musun diye bir de sorun. Seviyorum diyen adama sorun. Seven sevdiğini üzmez. Gerçekten seviyor olsaydın Rabbine itaat ederdin. Gerçekten seviyor olsaydın Rabbini kırmazdın. Gerçekten de sevmiyorsun aslında ama o seviyorum diyenlere bir sorun, korkuyor musun aynı zamanda? Bir taraftan muhabbetullah lazımken bir taraftan da Allah korkusu lazım. Bir taraftan Allah'ı seveceğiz, bir taraftan ondan korkacağız. Allah Azze ve Celle sevilmeye layıktır. Sonsuz ilim ve kudret sahibi ve sonsuz da rahmet sahibidir. Dolayısıyla sevilmeye layıktır. İnsan ilim sahibini sever. İnsan kudretli olanı sever. İnsan kendisine iyilik yapanı sever. Allah Azze ve Celle bütün bunlara sahiptir. Ve insan kamil olanı sever. Allah ise kamildir. Hiçbir eksik sıfatı yoktur. Dolayısıyla sevilmeye layıktır. Ama aynı zamanda bu sevgi insanı aldatmamalı. Allah sevgisi de şeytan tarafından insanın aldatılması için kullanılabilir. Bazı insanlar Allah'ı sever ama Allah'tan korkmaz. Bu onun kendisini iyi Müslüman zannetmesine sebep olur. Halbuki iyi bir Müslüman hem sever hem de korkar. Ama şeytan onu o şekilde aldatır. Sen Allah'ı seviyorsun der. Senin kalbinde Allah sevgisi vardır der. Halbuki Allah korkusu yoktur o kalpte. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin yalnızca cenneti yok, cehennemi de vardır. Onun için ondan korkulması da gerekir. Çünkü Allah adalet sahibidir. Adaleti gerçekleştirmesi de gerekir. Eğer cehennemi olmazsa nasıl adaleti gerçekleştirecek? Sadece cenneti olursa herkesi cennetine koyacak olursa, o zaman adalet nasıl gerçekleşecek? Yapanla yapmayan aynı yere konulursa, günahkarla muttaki aynı yere konulursa, müminle kafir aynı yere konulursa, Allah o zaman nasıl adil bir Allah olmuş olacak? Allah elbette ki adildir ve onun için herkesi aynı yere koymayacaktır. İşte ondan dolayı ondan korkulması lazım. Madem ki Allah adildir, o halde ondan korkulmalı. Madem ki Allah azizdir, o halde ondan korkulmalı. Madem ki muntakimdir, yeri gelirse intikam alır, o halde ondan korkulmalı. Nasıl bir Allah'a iman edeceğiz? Allah Azze ve Celle kendisini bize tanıtıyor. Nasıl bir Allah'a iman? Sadece sevilecek olan bir Allah'a mı iman edeceğiz? Yoksa sadece korkulacak olan bir Allah'a mı? Yoksa hem sevilecek hem korkulacak olan bir Allah'a mı? Nasıl bir Allah'a iman edeceğiz? Sadece merhametli bir Allah'a mı? Yoksa adaletli bir Allah'a mı iman edeceğiz? Sadece bağışlayan bir Allah'a mı? Yoksa yeri geldiği zaman intikam alan, muntakim olan bir Allah'a mı iman edeceğiz? Esma-ül Hüsna bize bunları öğretiyor. Kur'an Allah'ın muntakim olduğunu da bize ifade eder. Bir taraftan merhametliyken bir taraftan da muntakimdir. İntikamcıdır, intikam da alır. Bazılarını bağışlamayacak. Merhameti yüksektir. Evet, rahmeti azabını geçmiştir. Ama bazılarına ise öyle değil. Onlar çünkü küfür içinde yaşamıştır. Allah onları defalarca ikaz etmiştir. Fıskı fücur içinde yaşamıştır. Bir taraftan kitabıyla onu ikaz etmiş. Bir taraftan peygamberiyle ikaz etmiş. Bir taraftan belki gösterdiği bir sadıka rüya ile onu ikaz etmiş. Belki ona içinden bir takım ilhamlar vermek suretiyle ikaz etmiş. Dışarıdan ve içeriden onu ikaz etmiş. Fakat o bütün bu ikazlara rağmen hiç duymamış gibi davranmış. Hiç ikaz edilmemiş gibi davranmışsa, Allah Azze ve Celle'nin dünyasında oturmuş, onun verdiği rızıkları yemiş, onun verdiği havayı teneffüs etmiş ve ondan sonra da sanki Allahsız bir dünyada oturuyormuş gibi, sanki her şey kendi eliyle oluyormuş gibi düşünmüş ve özgürce yaşamaya kalkışmış. Özgür değildi halbuki. Allah'ın dünyasında yaşayacak, ondan sonra özgür olacak, öyle mi? Allah'ın verdiği rızıkları yiyecek, ondan sonra özgür olacak, öyle mi? Allah'ın verdiği havayı teneffüs edecek, onun verdiği vücudu kullanacak, onun verdiği gözü kulağı kullanacak, sonra da özgür olacak, öyle mi? Allah neyi özgür bırakmış da seni özgür bıraksın? Mikrobu bile özgür bırakmamış. Sinek bile istediği gibi yaşayamıyor. Allah'ın kendisine koyduğu bir hayat kanunu var. Ona uymak zorunda kalıyor. Kuşlar bile özgür değil. Sen mi özgür olacaksın? Hayvanlar özgür değilken Allah'ın halifesi olan insan mı özgür olacak? Bu dünyada bize verilmiş olan kısmi özgürlük, daha sonrasında hesap sorulmak üzere verilmiş olan özgürlüktür. Daha sonra hesap sorulacak. Bu şekilde bir Allah'a inanmayan Allah'a inanmamıştır. Sadece rahmet sahibi olan bir Allah'a inananlar, korkulmayacak bir Allah'a inananlar, sadece merhametli ve sevilecek bir Allah'a inananlar Allah'a inanmamıştır. Allah Azze ve Celle hem sevilecek hem de korkulacak olan bir ilahtır. Sadece sevmek. Şeytan bizi onunla kandırır. Kur'an buyurur ki şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Şeytan sizi böyle aldatmaya kalkışacak. Allah'tan korkmamanızı sağlayacak. İstediğiniz gibi yaşamanızı size öğütleyecek. Allah merhametlidir diyecek. Korkma, istediğin gibi yaşa diyecek. Evet, Allah merhametlidir ama Allah aynı zamanda muntakimdir de. İntikam da alır. Bazen affeder, bazen affetmez. Hayattaki başımıza gelen bir takım musibetler bize bunu gösteriyor. Bazen Allah bağışlıyor. Bir kusur yapıyoruz, Allah bağışlıyor.
belki bize hemen bir bela vermiyor. Bir kez daha yapıyoruz, belki yine bela vermiyor. Belki ayıplarımızı gizliyor, günahlarımızı gizliyor. Sonra da ne yapıyor? Sonra bu dünyada da görüyoruz, bazen musibet veriyor. Bazen o gizlemiş olduğu günahı ortaya çıkarıyor. Mühlet tanıyor evvela. Mühlet tanıyor, o mühleti anlamıyor. Mühlet tanıyor. Allah'ın mühlet verdiğini anlamıyor. Sanki Allah yokmuş veya görmüyormuş. Veya intikam almayacakmış gibi düşünüyor. Hesabını sormayacakmış gibi düşünüyor. Mühleti yanlış anlıyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle tokadı vuruyor. Anlıyor ki her şey görülüyormuş. Her şey meğer biliniyormuş. Allah Azze ve Celle kendisine bu şekilde haber veriyor. Ey kulum, biliyorum, görüyorum, yazıyorum, hesap soruyorum. Daha da soracağım. Gerisi geride. Bu dünyadaki sorulan, bu dünyadaki başa gelen musibetler sadece asıl musibetin habercisi. Küçük meseleler küçük mahkemede hallediliyor. Büyük mesele büyük mahkemeye bırakılıyor. Asıl büyük olanlar sonraya bırakılıyor demek. Allah Azze ve Celle ikaz ediyor. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذ۪ي الدُّنْيَا حَسَنَا Bu dünyada iyilik yapanlara ahirette de bu dünyada da iyilik var. İhsan ile muamele edenlere Allah Azze ve Celle de onlara bir hasene yazar. Hem onlara bir sevap yazar, hem onlara ahirette bir güzellik verir. İhsanın ne olduğunu Cibril aleyhisselam peygamberimize sormuştu. İhsan nedir demişti. Allah Resulü buyurmuştu ki, İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu her ne kadar görmüyorsan da o seni görmektedir. Hadisin birinci kısmı ihsan makamını bize öğretir. İkinci kısmı ise murakabe makamını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmak istiyordu ki, buyuruyordu ki ihsan, insanın yaptığı şeyi güzel yapması yani. İhsan kelimesi zaten manası o Arapçada. Her kim ki ihsan ile bir iş yaparsa, yaptığı işi güzel yaparsa, güzel iş yaparsa demek başka bir şey, yaptığı işi güzel yapmak başka bir şey. Her ikisi de bu kelimenin içerisinde. Hem güzel işler yapmak, hem de yaptığımız işi güzel bir şekilde yapmak. Duvar mı boyuyorsun, boyacı ustası mısın mesela, güzel boyamak. Yemek mi yapıyor bir kadın, yemeğini güzel yapması. Bir araba tamircisinin arabayı iyi tamir etmesi, işini sağlam yapması. Bir mühendisin projesini sağlam yapması. Bir doktorun işini güzel yapması. Bunların hepsi ihsan kapsamındadır. Yaptığı işi güzel yapmak. Sen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edersen bu ihsan. Yani Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek ne demek? Çok güzel bir şekilde ibadet etmek demek. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet. Güzel bir şekilde, kusursuz bir ibadet demek. Mesela insan Allah'ı görse, onun önünde secdeye kapansa, o zaman ne kadar güzel ibadet ederdi. İşte bu yaptığı işi güzel yapmak demek. Namazsa namazı güzel kılmak, dersse dersi güzel yapmak, talebenin dersine iyi çalışması, kadının yemeğini iyi yapması, şurayı şu halıyı süpürenin halıyı güzel süpürmesi, hepsi ihsan kapsamında. Her kim ki ihsan edecek olursa, yaptığı işleri güzel yapacak olursa bu dünya hayatında, bu dünyada da ona hasene var, güzellikler var. Ahirette de ona hasene var, ona orada sevap var. Demek ki sadece ahirete bırakılmıyor. Bu dünyada da veriliyor. Güzel iş yapana Allah Azze ve Celle teşvik mahiyetinden prim verir gibi, kredi verir gibi bu dünyada da Allah ona bir şeyler veriyor. Güzel iş yapanlar bu dünyadayken de görüyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onu teşvik etmek istiyor. Ve ardullahi vasi'a. Ve bilesiniz ki Allah'ın dünyası da geniştir. Yani şimdi burada ayet, bir ayetin içerisinde sanki bağlantı yokmuş gibi, sanki birdenbire başka bir konuya geçmiş gibi. Öyle değil. Ayetler arasında, hatta sureler arasında bağlantı olur da, bir ayetin kendi içinde bağlantısı olmaz mı? Allah Azze ve Celle burada demek istiyor ki, ihsan edenler, güzel işler yapanlar, siz güzel işler yaparken bir takım belalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Siz güzel işler yapmaya çalışırken kafirlerden, fasıklardan taraf bir takım musibetlerle karşılaşabilirsiniz. O zaman o güzel iş yapmayı bırakmayacaksınız. Ve bileceksiniz ki yeryüzü geniştir. Gerekirse başka yere hicret edeceksiniz. Bileceksiniz ki Allah'ın arzı geniştir. Demeyeceksiniz. Musibetlere uğruyorum. Belalarla karşılaşıyorum. O halde bırakayım, güzel işler yapmayı terk edeyim. Allah'ın davası uğrunda mücadele etmeyi mesela terk edeyim. Mücadeleyi bırakayım gibi düşünmeyeceksiniz. Hayırlı işler yapacaksınız ama engeller çıkacak. Her işin, her hayırlı işin önünde mutlaka engeller vardır. O engellerle karşılaştığınız zaman buraya kadar demeyeceksiniz. Önünüze tepe çıktığı zaman buraya kadar demeyeceksiniz. Aşacaksınız, geçeceksiniz. Dağ çıktığı zaman buraya kadarmış demeyeceksiniz. Deleceksiniz, geçeceksiniz. Tüneller açacak ve geçeceksiniz. Önünüze nehirler çıksa buraya kadar demeyeceksiniz. Devam edeceksiniz, köprüler yapacak ve geçeceksiniz. Önünüze okyanus çıkarsalar gemiler yapacak ve geçeceksiniz. Hiçbir zaman buraya kadar demeyeceksiniz. Şöyle bir bakın, hangi yolun önüne tepeler çıkmamış, hangi yolun önünde dağ yok söyler misiniz? Hangi yolun önünde nehirler yok söyler misiniz? Bütün yollar, engeller aşılarak yapıldı. Dağlar delinerek yapıldı. Köprüler yapılarak yapıldı. Dolayısıyla önünüze bir takım maniler çıkınca buraya kadar demeyeceksiniz. Ve bileceksiniz ki Allah'ın dünyası geniştir. Burada yapamıyorsan o zaman başka bir yere gidecek, orada yapacaksın. Kur'an-ı Kerim böyle yapmayanlar, hicret etmeyenler, hicreti başaramayanları tehdit eder. Nisa suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, melekler o hicret edememiş, çamura bağlanmış, bulunduğu toprağa bağlanmış, burada doğdum, burada öleceğim mantığı içerisinde olmuş, çamura bağlanmış, Allah'a bağlanmamış olanlar hakkında, hicreti başaramamış olanlar, bulunduğu yerde İslam'ı yaşayamadığı halde, yaşayabileceği bir yerde olduğu halde oraya gitmemiş, çamura bağlı kalmış, akrabalarına bağlı kalmış, malına mülküne bağlı kalmış, çor çocuğuna bağlı kalmış, Allah'tan çok bunlara bağlanmış olan kimselerin canlarını alırken melekler derler ki, fîme kuntum, ne işteydiniz, dünyadayken ne yapardınız? Onlar derler ki, kunna mustadafine fil ard, yeryüzünde ezilmiş aciz kimselerdik, gücümüz yetmiyordu, bir şey yapamadık. Kendilerini böyle savunurlar, mesuliyetlerini yerine getirmemiş olanlar. Böyle konuşacaklar. Ölüm döşeğindeyken biz duymuyoruz o konuşmayı. Ama melek geliyor ve ona o soruyu soruyor. Nasıl ki kabre girdiği zaman Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir gibi sualler sorulduğu gibi, aynı şekilde ölüm döşeğindeyken de soruluyor. Duyamıyoruz. Dili kilitlenmiş, gözünü bir yere dikmiş ölmek üzere olan adam biriyle bir şey konuşuyor ama biz duyamıyoruz. Artık ondan sonra geri dönüş yok. Artık konuşamaz. Ve melek ona soruyor, ne işteydin? Ne yapıyordun? Görevlerini, mesuliyetlerini yerine getirmiş miydin? Hayır der, mesuliyetlerimi yerine getiremedim. Kunna mustad'afina fil ard, yeryüzünde mustad'af kimselerdik, ezilmiş aciz kimselerdik, görevlerimizi yerine getiremeyen kimselerdik. Böyle deyince onlar kurtulacaklar mı? Aciz olunca kurtulacaklar mı?
İşte o zaman melekler derler ki, hayır, bu mazeretiniz kabul değil. Elem tekun ardullahi vasi'a, Allah'ın arzı dünya geniş değil miydi? Fetuhacuru fiha, oraya hicret etseydiniz ya, bu lafınız, mazeretiniz kabul görmemektedir. Cehenneme gireceksiniz. Fetuhacuru fiha, hicret etseydiniz ya oraya, bulunduğunuz yerde madem İslam'ı yaşayamıyordunuz, bulunduğun mahallede İslam'ı yaşayamıyordunsa, İslam'a hizmet edemiyordunsa, hizmet edebileceğin insanların yanına taşınsaydın ya, bulunduğun şehirde hizmetle uğraşamıyordunsa, haramlardan kendini koruyamıyordunsa, başka şehre hizmet yapabileceğin, dinini yaşayabileceğin bir yere gitseydin ya, şu arkadaş çevresi içerisinde olduğun müddetçe vazifelerini yapamıyordun, haramlardan kendini koruyamıyordun madem, o halde başka bir arkadaş çevresi bulsaydın ya, onların arasına katılsaydın ya, o şekilde de olurdu hicret. Arkadaşlarını da değiştirmen hicrettir. Yeri gelir mesleğini değiştirmen de hicrettir. Günahlardan uzak durman da hicrettir. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Arkadaşlar çok değil miydi? İnsanlar çok değil miydi? Meslekler çok değil miydi? İlla da o haram mesleği mi meslek edinecektin? İlla da onları mı arkadaş edinecektin? Başka bir hayat tarzı yok muydu? Oturup kalkabileceğin insanlar yok muydu? Elem tekun ardullahi vasi'a, Allah'ın arzı geniş değil miydi? İnsanlar çok değil miydi? İmkanlar geniş değil miydi? Mazeretiniz reddedildi. Ölüm döşeğindeyken mazeretin reddedildi demek ne demek? Cehennemlik oldun demek ne demek? Kıyamet gününde de cehenneme atılmak ne demek? Hiçbir kurtuluşu yok. Hayır, kurtuluşu yok artık. Çünkü ölüm döşeğindesin. Ey bu ayeti dinleyen adam, şu anda sen ölüm döşeğinde değilsin. Haydi değiştir hayatını. Ölüm döşeğinde artık yapacak bir şey kalmayacak. Melek sana kabul edilmedi mazeretin dediği zaman, artık başka bir hayata girmene fırsat verilmeyecek. Melek gelecek ve canını alıp gidecek, mühlet vermeyecek. Madem öyle, şimdi fırsatın var, haydi hayatını değiştir. Haydi hicret et başka bir aleme. Haydi başka bir arkadaş çevresi içerisine. Haydi başka bir hayata hicret et. Haydi günahtan takvaya hicret et. Allah Azze ve Celle burada da aynı şeyi ifade ediyor. Siz güzel işler yaparken engel olmaya çalışacaklar. Bilesiniz ki ve ardullahi vasi'a, Allah'ın arzı geniştir. Gerekirse oralara gideceksiniz. İnneme yuvaffes sabirun ecrahum bi gayri hisab. Ancak sabirundan olanlar, başlarına gelenlere sabredenler, işte onlar, onların hesabı tas tamam ödenecek, hesapsız bir şekilde hem de. Tamamın da ötesinde. Onlara gram gram verilmeyecek sevapları, onlara sadece yaptıkları kadar da verilmeyecek sevapları, onların sevapları hesapsız verilecek. Bir gayri hesap, avuç avuç verilecek. Onlara avuç avuç verilecek. Onların amel defterleri gram gram incelenmeyecek. Sayfa sayfa bakılmayacak. Satır satır onların amel defterleri satır satır incelenmeyecek. Onların sevapları gram gram hesaplanarak verilmeyecek. Onların hesapları o sabirundan olanlar, başlarına gelenlere sabredenler, Allah yolunda mücadele edip, gerekirse hicret etmeyi başarmış olanlar, ya da hicret etmeyi belki başaramadı, fakat bulunduğu yerde kafirlerle mücadele etmeye devam edenler, İslami bir hayat yaşayabilmek için hem günahlarla hem o günahların çoğalmasını isteyen kafirlerle mücadele edenler ve bu mücadelede sabredenler, Ama hicret ederek, hicretin zorluğuna sabredenler, her şeyi arkada bırakarak başka memleketlere gitmeyi göze alabilenler, eski arkadaşlarını bırakıp yeni bir arkadaş çevresi içine girmeyi göze alanlar, bu zordur elbette. Buna sabır gösterenler, kendisine yeni bir hayat kurmayı göze alabilen sabirundan olanlar, yahut da bulunduğu yerde kalıp kafirlerle mücadele etmeye devam edenler, işte bunların mükafatı gram gram verilmeyecek. Bir gayri hesap olarak verilecek. Avuç avuç verilecek. Çuval çuval verilecek. Zaten hakikatte cennet öyle değil midir? Kısa bir ömre karşılık ebedi bir cennet. Zaten hesabın, sevabın avuç avuç çuval çuval verildiğini göstermiyor mu? Kısa bir ömre karşılık ebedi bir cennet. Zaten bire karşılık on değil, yüz değil, aslında bire karşılık sonsuz verildiğini göstermiyor mu? Çünkü eğer bire karşılık on verilse sadece, bire karşılık yüz verilseydi sadece, belki cennette bir saniye kalmamız yeterdi. Hatta bir saniye bile cennete giremezdik çünkü yaptıklarımızdan çok fazla günahlarımız var bir de. Allah'ın verdiği nimetler var bir de. Bir de onları hesaba katın, bir de onları teraziye koyun. Allah'ın verdiği nimetleri ve bir de yaptığımız günahları, bir de onları teraziye koyun. O zaman yaptığımız sevapların ne hükmü var anlarsınız. O kadarcık sevapla cennet kazanılamaz. Ama Allah Azze ve Celle bir gayri hesap olarak veriyor. Çünkü bunlar yapmaları gerekeni yaptılar ve sabrettiler. Sabretmeyenler, onlar bu dünyada da ahirette de çok şeyi kaybedecekler. Takabun suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı size düşmandır. Bu ayetin sebebi nüzulü şuydu. Bazı rivayetlerden anlıyoruz ki sahabeden bazıları Medine'ye hicret ettiyse de bir kısmı edemediler. Akrabaları vardı, çor çocukları vardı, malları mülkleri vardı. Bir takım sebeplerden dolayı zayıflık gösterdiler ve onlar hicreti başaramadılar. Hicreti başaranlarla başaramayanlar yıllar sonra karşılaştılar. Hicret edenler de Müslümandı, hicret edemeyenler de. Ama hicret edenler çok sevaplar kazanmışlardı bu arada. Hazreti Peygamber'le birlikte nice cihatlara katılmışlardı. Hem sevap kazanmışlar, hem Peygamberimizle birlikte ayetleri öğrenmişler, Peygamberimizden hadisler öğrenmişler. İlim sahibi olmuşlar, her biri bir alim olmuş. Hem muttaki olmuşlar, sevap kazanmışlar, hem de alim olmuşlar. İşte o hicreti başaramayanlar onları görünce eyvah dediler, biz ne yaptık? Biz de hicreti başarsaydık, biz de bir takım şeylere karşı sabır gösterseydik, biz de bunlar gibi olacaktık. Onlar ne kadar dereceler kat etmişler, biz ise nasıl kaldık böyle? Onlar hem hicret sevabını kazandı, hem cihat sevabı kazandı, hem alim oldular. Biz ise hiçbir şey olamadık. Burada kala kaldık. Keşke biz de o zaman hicret etseydik. Keşke biz de çamura bağlanmasaydık. Keşke biz de ailemizden çok Allah'a bağlansaydık. İşte o zaman bu ayet geldi. Eşlerinizin ve çocuklarınızın bir kısmı size düşmandır. Ey müminler! Eşlerinizi düşünürsünüz, çocuklarınızı düşünürsünüz ve görevlerinizi yerine getirmezsiniz. Fedakarlık yapmanız gerekir, yapamazsınız. Hicret etmeniz gerekir, edemezsiniz. İnfak etmeniz gerekir, edemezsiniz. Canınızı, malınızı ortaya koymanız gerekir. Çor çocuğunuzu düşünüp, malınızı düşünüp ortaya koyamazsınız. İşte o yanlış sevgi, o yanlış sevgi yüzünden kaybedersiniz. İşte o manada eşlerinizin ve çocuklarınızın bir kısmı size düşman. Yani onlara olan sevginizden dolayı sanki onlar size düşmanmış gibi bir görev yapmış olurlar.
hakikatte suçlu olan gene insanın kendisidir. Mücadele edecek, tavrını koyacak, yapması gerekeni yapacak, dünya bir tarafa, Rabbim bir tarafa diyecek. Herkes kendi cennetini kendisi kazanmak zorunda. Senin cennetini karın kazanacak değil. Senin cennetini anan baban kazanacak değil. Senin cennetini çoluk çocuğun kazanacak değil. Sen kendi cennetini kendin kazanacaksın. Hicreti başaramayanlar ve başaranlar, Allah Azze ve Celle başaranlara hesapsız bir şekilde sevap verileceğini ifade eder. Bu dünyadayken de aynı şekilde. Başka bir ayette buyurur ki, hicret edenler gittikleri yerde genişlik bulurlar. Belki önce korkar. Başıma ne gelecek, bir yere gideceğim ama kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. Malım yok, mülküm yok, oraya gidip ne yapacağım? Böyle düşünenlere Allah Azze ve Celle rahmetiyle muamele eder. Onlara ümit veriyor. Bu ayetin de son kısmı aynı manada. Allah böylelerine hesapsız rızık verecektir derken korkmayın yani. Gideceğim yerde başıma ne gelecek, ne yiyeceğim, ne içeceğim diye düşünme yani. Arkadaş çevremi değiştirirsem ne olacak? Kimle oturup kalkacağım? Arkadaşım kalmaz ki gibi düşünme yani. Mahallemi değiştirirsem ne olur? Köyümü değiştirirsem ne olur gibi düşünme yani. Allah Azze ve Celle sana gittiğin yerde genişlik verecek, merak etme. Sen tevekkül et, sen kulsun, kulluğunu bil. Kul kendi görevini bilmeli, Rabbinin görevine karışmamalı. Rabbin seni orada genişlikle müjdeliyor. O onun görevi, bırak o görevini yapar. Sen kendi görevini yap. Ve de ki, kul inni umirtu en a'budallaha muhlisen lehuddin. De ki ben dini sadece Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekle emrolundum. Sadece Allah'a halis kılacağım dini. Din dünyada, din dünya hayatındaki yaşam tarzı ve düzen manasına da gelir. Dini sadece Allah'a halis kılmak, sadece hayat nizamını Allah'tan almak manasında. Dini sadece Allah'a ait kılarak, yani bütün hayat tarzını sadece Allah'tan alarak ve muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde, ondan başkasını dikkate almadan, sadece Allah'a dikkate alarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Böyle söyle ey Resulüm. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söylemesini emrederken aslında bize şu mesajı da vermiş oluyor. Ey insanlar, ey kalbim temiz diyenler, ey ibadete ihtiyacım yok diyenler. Bakın ben peygamberime bile böyle söylemesini emrediyorum. Benim peygamberim bile sadece dini Allah'a ait kılarak bana ibadet etmekle emrolunuyor. Bakın benim peygamberim bile böyle söylüyor. Umirtu diyor, ben de böyle emrolundum diyor. Siz kim oluyorsunuz yani? Ey kalbim temiz diyenler. Kalbinizi neyle temizlediniz acaba? Kalbinizin pis olduğu bu sözünüzden belli. Kalp neyle temizlendi acaba? Peygamberin kalbi pisti de ondan mı ibadet ediyordu? Kalbiniz temiz değil. Temiz olsaydı gerçekleri görür, ona göre yaşardınız. Kalbin temiz olsaydı seni yaratana ibadet ederdin. Sana bir bardak su veren adama sağ olasın diyorsun da, seni yaratan, seni rızkını verene hiç şükranda bulunmuyorsun. Kalbin temiz olmadı, buradan belli. Bir bardak su verseler birine, o teşekkür ederim sağ olun demezse, bu ne biçim adam, dağdan mı gelmiş bu adam derler. Eline sağlık, Allah razı olsun demezse, bir şey demezse, bu adam dağdan mı gelmiş derler. Demek ki bu kötü bir ahlaktır, demek ki bu cahilliktir, demek ki bu kötü bir kalptir. Nasıl olur da bir insan Rabbine şükür görevini yerine getirmez, ondan sonra da kalbim temiz der. Böyle bir şey mümkün değil. kalbi temiz olsaydı zaten Rabbine karşı şükranda bulunurdu. Peygamberimize dediler ki ya Resulallah, neden bu kadar ibadet ediyorsun? Senin günahın yok ki, sen zaten cennetliksin. Neden bu kadar kendine böyle işkence eder gibi? Neden bu kadar yoruyorsun kendini ya Resulallah? Geceleri kalkıp namaz kılıyorsun. Birçoğumuzdan fazla namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Hepimizden fazla mücadele ediyorsun, gecen yok, gündüzün yok. Ya Resulallah senin günahın yok ki. Buyurdu ki şükreden bir kul da mı olmayayım? Sadece günah için midir yani ibadet? Günah için midir? Şükreden bir kul da mı olmayayım? Allah Azze ve Celle beni hiç yaratmayabilirdi. Veya yarattığı zaman bir bitki olarak veya bir hayvan olarak yaratabilirdi. Beni insan olarak yarattı, buna şükretmeyeyim mi? Ve beni Müslüman yaptı, şükretmeyeyim mi? Ve beni peygamber olarak seçti, şükretmeyeyim mi? Şükreden bir kul da mı olmayayım? Yani sadece kalbi pis olanlar mı ibadet eder? Ya da sadece günahı olanlar mı ibadet eder? İbadet bir şükürdür aynı zamanda. Hiç günah olmasaydı bile, Allah Azze ve Celle'nin cenneti olmasaydı bile, cehennemi olmasaydı bile, o Allah, Allah olduğu için ibadete layıktır. Bu kadar ilmi, bu kadar kudreti, bu kadar rahmeti olan ibadete layıktır. Cenneti olmasaydı da, cehennemi olmasaydı da layıktı. O Allah olduğu için layık. Anamızın babamızın ne cenneti var ne cehennemi. Ama bizim üzerimizde hakkı var diye elini öperiz. Hasta olsa da doktora götürürüz. İyilik yapmaya çalışırız, dediklerini yapmaya çalışırız, kalbini kırmamaya çalışırız. Ne cenneti vardır ne de cehennemi halbuki. Ama o anamızdır, babamızdır onun için. Nasıl oluyor da bunları düşünenler Rablerini düşünmüyorlar? Nasıl oluyor böyle bir şey? Allah Azze ve Celle şükredilmeye layık değil midir? Hem yaratandır hem rızkımızı verendir. Hem bize yol gösterendir. Şükretmemiz gerekmez mi? Cenneti olmasaydı da cehennemi olmasaydı da. Onlara böyle söyle ey Resulüm, de ki ben de bununla emrolundum. Ben de sadece dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekle emrolundum. Yani Hazreti Peygamber de sadece tebliğ etmekle görevli değil, aynı zamanda yaşamakla görevli. Ey insanlar, ben size sadece anlatıyor, kendim yapmıyor değilim. Onu söyle onlara ey Resulüm. De ki ben de yapıyorum. Hem sizden fazla yapıyorum. Ben de aynı şekilde aynı kitaba göre yaşıyorum. Yalnızca size anlatıyorum da kendim yapmıyor değilim. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayetinin kapsamına girenlerden değilim. Ben de yapıyorum. Yapmadığınız şeyleri niçin söylersiniz buyuruyor Kur'an. Ben onlardan değilim. Öyle söyle onlara ey Resulüm. De ki ben onlardan değilim. Yapmadığını söyleyenlerden değilim ben. Ben de yapıyorum. Size söylediklerimi ben de yaşıyorum. Örnek bir hayat yaşamaya çalışıyor Hazreti Peygamber. Ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. Ve yine emrolundum ki Müslümanların ilki olayım. Bununla emrolundum. Müslümanların evveli olmakla emrolundum. Yani ben en önde gitmekle emrolundum. Allah Azze ve Celle bize en önde gitmeyi tavsiye ediyor. Herkesin bıraktığı zamanda, herkesin durduğu zamanda yürümeyi emrediyor. Yürümeyi başlatan olmak, öncü olmak, önde gidenlerden olmayı bize gösteriyor. De ki ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Müslümanların ilki olmak, herkesin müşrik olduğu bir zamanda Müslümanların ilki olmakla, herkesten evvel harekete geçmekle,
bir sınıfta okuyan talebem,
talebe ise mesela o sınıfta İslam'ı yaşayan ilk kişi olmakla, İslam'ı anlatan ilk kişi olmakla, sınıfındaki arkadaşlarına kitap veren ilk kişi olmakla, onları sohbetlere davet eden ilk kişi olmakla, öncü olmakla. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde üç kısım olacağımızı bize haber eder. Ve kuntum ezvacen salase, o gün yani kıyamet günü üç sınıf olacaksınız. Eshabul meymene, ma eshabul meymene. Amel defteri sağ tarafından verilenler, onlar ne kadar mutludurlar, bahtiyardırlar. Ve eshabul meş'eme, ma eshabul meş'eme. Bir de eshabul meş'eme var. Uğursuzlar, bedbahtlar, onlar da ne kadar bedbahtırlar. Bir de üçüncü kısım insanlar var. Vessabikun, sabikun olanlar, vessabikun essabikun, onlar da öncüdürler. Öncü olanlar, onlar da öncüdürler. Ulaikel mukarrabun, onlar Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdir. Fi cennetin naim, onlar naim cennetlerindedirler. Demek ki Allah Azze ve Celle cennetliklerin iki kısım olacağını ifade ediyor. Elbette cennette dereceler var. Onun dışında bir de ana kısım olarak iki kısma ayırıyor Allah Azze ve Celle. Orada elbette birçok dereceler var. Ama özellikle de iki tabakaya ayırıyor cennet ehlini. Bir kısım Eshabul Meymene. Amel defteri sağ tarafından verilmiş, cenneti kazanmış olanlar. Bir kısmı ise bunun da ötesinde öncülük yapmış olanlar. Es-sabikundan olanlar, herkesten önde gidenler. Bulunduğu mahallede önde gidenler, bulunduğu ailesinin içerisinde önde gidenler, okulunda önde gidenler, akrabalar içerisinde önde gidenler, hayırda önde gidenler, es-sabikun olanlar, onlar ulaikel mukarrabun, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Fi cennetin naim, naim cennetlerindedirler. İşte Allah Azze ve Celle burada peygamberine bunu söylemeyi emrediyor. De ki ben öncü olmakla emrolundum. Ben ilk Müslüman olmakla emrolundum. Ben bu hareketi başlatmakla emrolundum. Ben hepinizden daha fazla yapmakla emrolundum. Yalnız size söylemiyorum yani. Ben hepinizden önde gidiyorum, ben de yapıyorum. Böyle söyle onlara, Müslümanların ilki olmakla emrolundum. İlk Allah'a teslim olan kul olmakla emrolundum. Herkes daha yerinde oturuyorken harekete geçen adam olmakla emrolundum. İnsanları davet etmekle emrolundum. Herkesin korktuğu bir zamanda korkmamakla emrolundum. Hiç kimsenin Allah'a teslim olmadığı bir zamanda ben teslim olmakla emrolundum. İnsanların tevekkül gösteremediği bir zamanda tevekkül göstermekle emrolundum. Dolayısıyla size de bunu tavsiye ederim yani. De ki ben ilkim, o halde siz de ikinci olun hiç olmazsa. İkinci olamadıysanız üçüncü olun. Bulunduğunuz yerde birinci olabiliyorsanız olun, olamıyorsanız ikinci olun, olamıyorsanız üçüncü olun, kaçıncı olabiliyorsanız olun ama en geride kalanlardan olmayın. Özellikle Allah Azze ve Celle bize yüksek makamları gösteriyor yani. Yüksek makamlar mı istiyorsun Allah'tan? O halde öncülerden olmak zorundasın. Yüksek makam istemiyor musun? Cennetin yüksek makamlarını istemiyor musun? Cennetin yüksek makamlarını isteyenler bulundukları yerde öncülük yapsınlar. İşte o zaman onlara o yüksek makamlar nasip edilecektir. Ya Rabbi bizi öncülerden eyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle.
Ya Rabbi, İslam medeniyetini kurmaya gayreti içinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l Fatiha. Mm-hmm.